Ayrım 76. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 643. İkinci celse. Reis, ikinci reis Ali Fuat Paşa Hazretleri. Katip Hakkı Bey Van, Hüsnü Bey Bitlis. Reis, efendim, oturumu açıyorum, söz Durak Bey'indir. Mustafa Durak Bey Erzurum. Efendiler, demin söylediğim sözlerin şurada kaldığı fikrindeyim. Hükümetin telaşı bazı kararların gün yüzüne çıkması etrafında dolaşıyor. Bendeniz zannediyorum ki ortaya çıkma işi Yüce Meclis'ten olmuyor. Ben diyorum ki dün Ferit Paşa'ya hizmet eden adamlar, evvelki gün bilmem hangi hükümete hizmet eden adamlar araştırılmadan, incelenmeden en mühim yerlere tayin olunmuştur. Hükümet bizden saklamasın, maiyetlerini aldığı yeni adamlardan beklesinler. Alkışlar. Acaba hükümet Yüce Meclis'teki herhangi bir arkadaşı kendilerinden daha az mı vatana bağlı hissediyorlar? Bendeniz burada şimdiye kadar söylediklerimi, şimdiden sonra söyleyeceklerimi şu suretle söyleyeceğim. Herkes aynı kanaatinden ayrılmayacaktır. Yalnız vatan mebusu vardır. Efendiler, grup mebusu yoktur. Doğru sesleri. Çünkü vatan tehlikesi karşısında grubun bir mevkii yoktur. Bravo sesleri, alkışlar. Bu mesele karşısında grup namına söz söyleyenler vatana ihanet ediyorlar. Bravo sesleri, alkışlar. Biz grup hissiyatının bütün dışındayız. Böyle bir sırada grup namına söz söyleyen bulunuyor. Benim burada söyleyeceğim sözler vatani olduğu için çok rica ederim. Şahıslarına hürmet ettiğim arkadaşlarım gibi delegelerin, heyeti vekilinin hepsinin şahsına hürmet ederim. Ne çare ki vatan acısı duyduğum için bütün sözleri vatan hissiyle söylemek mecburiyetindeyim. Devam, hay hay sesleri. Bir daha tekrar etmiştim. Hükümet telaş göstermesin. Sorumluluk varsa hükümet ve bize vardır. Daima bu söz yükseliyor. Burada teşekkül ettiğimiz günden beri içimizden ayırdığımız vekiller bize yabancı gözüyle bakıyorlar. Bravo sesleri. Efendiler, biz yabancı değiliz. Onlar da yabancı değillerdir. İçimizden onları çıkarmışızdır. Bizim vekillerimizdir. Onlar bizim asil olduğumuzu unutuyorlar. Unutmasınlar. Söylemek benim vazifemdir. Devam sesleri. İyi hatırınızdadır ki bir gün burada Rauf Beyefendi bu kürsüde söz söylerken iş teşkilatı esasiye kanununa aksetmişti. O sırada bendeniz fırladım sordum ve dedim ki Reis Beyefendi, hükümetimizin şekli nedir? Bana malumat veriniz. Fakat maalesef şurada hükümetimizin teşekkür şekline göre hiçbir malumat da bulunamadı ve bugün de bulunamayacaktır. Eğer bugün yine söylerse alnını öpeceğim, teşekkür edeceğim. Biz hükümetin şeklini unutuyoruz. Bizim hükümetimizin şekli bundan evvelki Babali hükümetinin şekli değildir. Bizim hükümetimizin şekli teşkilat-ı esasiye kanununun bize verdiği ilhamla meydana gelmiştir. Yeni şekilde bir hükümettir. Hiç kimsenin şimdiye kadar anlamadığı bir hükümettir. Hafız Hamdi Bey Biga. Yani biz de anlamadık şekli ya. Mustafa Durak Bey devamlı. Efendiler, biz kendimizi anlarsak şeklimizi anlarız. Şeklimiz şudur, hiç kimseye benzememek ve hiç kimseye benzememekle beraber ileriye doğru atılmak, müşavere ile, müzakere ile iş görmek. Hepimiz vatan kaygısıyla çırpınıyoruz. Onun için bendeniz zannediyorum ki delegelerimizin de aflarına sığınarak söylüyorum. Konferansa pek yanlış bir surette hareket etmişlerdir. Eğer bendeniz konferansta sizin baş delegeniz olsaydım, bir dakikalık böyle ihtimal veriniz, benim konferansta söyleyeceğim söz ve açacağım zemin şuydu. Ha, şunu söyleyeyim, ondan sonra söyleyeceğim. Efendiler, biz delegasyonumuzu buradan İstanbul'a gönderirken pek yüksek yerden uçarak gönderiyorduk. Çünkü muzaffer ordumuzun süngüsü parlıyordu. Allah'a şükür şimdi de parlıyor. Zannediyorum ki delegelerimize karşı orada mühim iki sima belirecek. Bundan birisi Lord Curzon, diğeri İsmet Paşa Hazretleri'ydi. Çünkü muzaffer bir ordunun muzaffer bir temsilcisi gidiyordu. Mustafa Bey, Karahisar'ı Şarki. O da hataydı. Mim Durak Bey, devamla. Fakat efendiler, maalesef kalbimizdeki o büyük ruh söndü, ateşi gitti. Sönmez, sönmez sesleri. Şimdi geçiyorum esasa. Bendeniz baş delege olsaydım şöyle diyecektim. Velev ki Fransızca bilmeyeyim, velev ki İngilizce de bilmeyeyim. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisiyim. İşittiğimize göre Lord Curzon konferansta bir kelime Fransızca konuşmuyormuş ve yanında tercümanı varmış. Kendine söylüyormuş ve tercümanı en gizli şeyleri gören bir adammış. Aldığını gramofon gibi satıyormuş. Lord Curzon da Fransızca biliyor fakat söylemiyor. Ne için? Çünkü ben İngiliz'im diyor. İngiliz olduğumu göstereceğim diyor. Ben de Türk olduğumu konferansta göstereceğim. Bendeniz konferansa gitmiş olsaydım, bu çizmemle, bu kalpağımla gitmiş olacaktım. Türklüğü orada Türk olarak temsil edecektim. Durak Bey olmamış böyle sesleri. Zannetmiyorum efendiler. Orada söyleyeceğim söz buydu. Efendiler, siz bizi buraya davet ettiniz. Biz kendiliğimizden buraya bir şey dinlemek için gelmedik. Biliyorsunuz ki senelerden beri dünyanın hiç göstermediği fedakarlıkları göstererek bir zafere kavuştuk. Bizim zaferden muradımız sizin memleketinizi yağma etmek, talan etmek yahut sizin memleketinize gelmek, sizin memleketinizden para çalmak ve sizden bir şey istifade etmek değildir. Efendiler, bizim maksatlarımız şudur. Biz evimizde oturuyoruz. Rica ederim, sizden evimizde istiklali istiyoruz. Biz evimizi muhafaza etmek istiyoruz. Nasıl ki siz evinizi muhafaza etmek istiyorsanız biz de sizin gibi istiyoruz. Siz kendi evimizde Fransızların, İngilizlerin, Amerikalıların kendi memleketlerinde, evlerinde yaşadıkları gibi rahat ve müstakil olarak yaşamak istiyoruz. Sizden fazla bir şey istemiyoruz. İhsan istemem. Bu üzerinde bir zemin açıp müzakereye girişecektik. Müzakerenin manası vesairesi bu kadar. Efendiler, ne yazık ki Avrupalılar asırlardan beri alıştıkları gibi karşılarında yine küflenmiş, zehirlenmiş Baba Ali delegeleri var zannettiler. Emin olunuz, bunda bizim hatalarımız çoktur ve büyüktür. Efendiler, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ruhunu orada temsil edemedik. Eğer temsil edebilmiş olsalardı, zannediyorum ki daha iyi bir proje ile daha esaslı bir şekilde dönecektik. Ne yazık ki bu geçmiştir. Efendiler, bugün de görüyorum ki heyeti vekilinin, delegasyonun orada görüşmüş, konuşmuş olduğu ve vermiş oldukları proje ki belki anlamışlardır. O projenin etrafında anlaşmak için ve mümkün olduğu kadar kabul ettirmek için meclisten bir yetki almak istemiyorlar. Bir kere Yüce Meclis bu hususta yetki gereğini ve bir karar vermek lüzumunu hissetmiyor. Bendeniz zannediyorum ki bizim görüştüğümüz, konuştuğumuz bir fikir döndürmeden başka bir şey değildir. Efendiler, heyet-i vekili ara sıra buraya çıkarak kendilerinin yapmış olduğu, çizmiş olduğu projede ısrar ediyor ve bunun iyi bir netice vereceğini söylüyor. Yani kanaatlerinde aldanmadıklarını bize hissettiriyor. Bendeniz zannediyorum ki heyet-i vekile de insandır, onlar da kusursuz değildir. Hata ederler. Hata ettiklerine delil mi ararsınız? Size canlı bir misal söyleyeyim. Sakarya Muharebesi'nden evvel Altuntaş Harbi hatırınızdadır. Bunu söylemek mecburiyetinde kalıyorum. Çünkü tarihin gizli sayfalarında unutulmuştur. Belki de unutturulmuştur. Unutturulmak isteniyor. Fakat zamanı gelecek, bu hakikat meydana çıkacak, burada tezahür edecektir. Zamanı olmadığı için şimdiye kadar açmak istemiyordum. Bugün bundan yerinde bahsetmek lüzumunu hissettim. Bugün de heyet-i vekilenin o zamanki kadar bir manevi kuvvetinin kırık olduğuna hükmederdim. Nebil Efendi Karahisar, hadise nedir? Mimdurak Bey, devamla, arz edeceğim. İyi hatırınızdadır ki Eskişehir düştükten sonra ordumuz perişan vaziyete girmişti. Daha doğrusu ordumuzun bir kısmından haber alamıyorduk. Burada da panikler başlamıştı. Efendiler, her iki hadisede beklerken bir gün, bir cumartesi günüydü zannediyorum. Temmuz 28'de olacak. 18 sesleri. Aynı zamanda Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi de, yani Genelkurmay Başkanı da bulunuyorlardı. Bu yüce kürsüye çıktılar ve bize hitap ettiler. Hatırımda kaldığına göre arz edeceğim. Dediler ki, efendiler, maalesef harbin birinci safhasını kaybettik ve vatanımız pek müşkül safhaya dahil olmuştur. Ordu da Ankara, Konya bekçisi değildir. Ordu askeri gereklere göre harbeder ki doğru buyurdular. Efendiler, sizin burada yükünüz ordunun vaziyetini işgal ediyor. Vaktimiz vardır, aynen ifadelerini söylüyorum. 8 gün kadar vaktimiz ancak ya vardır ya yoktur. Herhalde heyet-i vekile de bunun üzerinde konuşmuştur. Yüce Meclis herhalde Kayseri'ye gidecektir ve bu kararı bize tebliğ etmiştir. Basri Bey Karahisar, Sivas'a gitmek isteyenler de vardı. Mimdurak Bey, devamla. Ve Yüce Meclis burada bulundukça ordu daima Yüce Meclis'i korumak için ona göre tertibat alır. Halbuki orduyu serbest bırakmak lazımdır. Belki efendiler, biz Sakarya'da harp edemeyiz, zabıtlar meydandadır. Belki verebilirse Kızılırmak'ta bir meydan muharebesi vermek ihtimali mevcuttur. Zannediyorum ki bizi de biraz, ne derler ona, saçmak. İskandil sesleri. Efendiler, iyi bilirsiniz ki o vakit Yüce Meclis galeyana geldi ve lazım gelen sözlerini söyledi. Söyledi, karar aldı ve dayandı. İşte bu zafer o günün zaferidir. Sırrı Bey İzmit, Durak Bey, o zaferin kahramanı sen ve Hakkı Hami Bey'dir. Meclis size müteşekkirdir. Mem Durak Bey Erzurum, estağfurullah, teveccühünüze teşekkür ederim. İşte bariz bir misal. O vakit heyet-i vekilenin reisi bulunan muhterem zat ve o vakit ordunun en mühim ricali bulunan muhterem zat kanaatinde aklanmış idi. Eğer bu meclis onların sözünü tutmuş olsaydı, bugün ne biz ve ne de hükümet ve ne de İslam alemi meydanda vardı. Efendiler, öyleyse heyet-i vekilenin aldanmak demeyelim de hata etmek ihtimali mevcuttur. Şu halde heyet-i vekileye bir lafa burada söyleyeceğim ve onu odalarına assınlar ve o da şudur. La yuhtilik tabu beşerle kabili telif görülemez. Yani hata insana mahsustur. Ve şavirihum fil emir ayet-i kerimesi nasıl burada yazılı ise heyet-i vekilenin muhterem üyeleri de böyle mühim olan işlerde bu levhaya baksınlar. Efendiler, ben lisanım döndüğü kadar söylüyorum. Ne bir arkadaşımı tenkit etmek isterim ve ne de başkalarının, arkadaşlarımın beni tenkit etmesine tahammül ederim. Rica ederim, bunlar ayıptır, çirkindir. Her arkadaşınız burada aynı memleketin ruhu, aynı memleketin kurbanıdır. İsmail Hakkı Bey buradır. Anlamadık Durak Bey. Mim Durak Bey, devamlı efendim. Ne yazık ki şimdi canım sıkıldı söyleyeceğim. Söyle sesleri. Burada arkadaşlarımızın içinde bazıları kendilerine imtiyaz veriyorlarmış. Efendiler, imtiyazlı mebus yoktur. Bakınız efendiler, bir gün bir sual sorulmuştur. Söylemeye utanıyorum. Söyle sesleri. Dediler ki beyler, sizin içinizde birkaç kısım mebuslar varmış. Bunlardan bir kısmı 300, bir kısmı 200, bir kısmı 100 lira alıyormuş. Yine bir kısmı da 50 lira tahsisat alıyormuş. Vallahi lazim, namusuma yemin olsun, bu sual bana sorulmuştur. Bu nedir? Bunun manası nedir beyefendiler? Eğer kendimize dışarıda bir paye veriyorsak, yani benim imtiyazım filandır, filan hakkındadır diye söylüyorsak bunlar ayıp şeylerdir. Bunları yapmayalım. Arkadaşlar, birbirimizi tenkit etmeyelim. Biz bir kısım arkadaşlarımıza fazla hürmet ediyoruz. Hürmet karşılıklıdır. Herhangi arkadaşım bana hürmet ederse ben de ona dört misli hürmet ederim. Fakat bana hürmet etmeyenin benim yanımda yeri yoktur. Her arkadaşımız burada lisanı döndüğü kadar söyler. Bir tenkittir tutturmuşuz. Nedir bunun manası? Efendi, beni tenkit ediyorsun. Senin bir şey bildiğin yok. Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reis Sivas. Kim? Durak Bey. Mim Durak Bey, devamla. Kimisi ona söylüyorum. Özetliyorum. Ayıp geldi. Efendiler, bize vermiş oldukları proje hakkında da bir nebze bahsedeceğim. Ne yapmak lazım gelirse yaparsınız. Bu projenin bir kıymet ve önemi yoktur. Bu bir paçavradır. Ben bunu işte attım. Paşamızın orada verdiği projenin ne olduğunu bilmediğim için onun hakkında bir şey söylemeyeceğim. Heyet-i vekilenin hazırladığı mukabil projenin de ne olduğunu bilmediğim için bunun hakkında da bir şey söylemeyeceğim. Hacı Şükrü Bey Diyarbakır. 10 madde. Mim Durak Bey Erzurum. Benim söyleyeceğim bir şey vardır. Biz bir çıkmaza doğru gidiyoruz. Bu çıkmazdan nasıl kurtulabiliriz? Bunun çaresi nedir? Harp mı edelim kurtulalım? Sulh mu edelim kurtulalım? Bendenizce şimdilik ne harp ve ne sulh. Ya ne? Bendeniz şunu diyorum. Oyun tekrar oyun. Türkçede bir şey var. İsmet Paşa Hazretleri ordu başına. Efendiler, İsmet Paşa Hazretleri yarına kalmasın. Bugün ordu başına dönsün. Biz daha Paşa Hazretlerinden çok mühim vazife bekliyoruz. Efendiler, İsmet Paşa Hazretleri ordu başına gidecek olursa, siyaseten Avrupa'da mühim ve büyük bir tesir yapacaktır. Buna hiç şüphe yoktur. Efendiler, eğer müzakereye kapı açmak lazım geliyorsa, ki lazımdır, bendeniz lazım değildir demiyorum. Bunlar hiç, sıfır. Heyet-i vekilenin hazırladığı sıfır. Delegelerin vermiş olduğu mukabil proje olarak sıfır. Biz yeniden bir teklifte bulunacağız. Misak-ı milli istiyoruz. Sulha muhtacız, sulha hazırız. Fakat bir şartla, bizi evimizde rahat bırakacak mısınız, yaşatacak mısınız? Eğer bizi evimizde rahat oturtmak ve serbest yaşatmak üzere bir zemin açmak istiyorsanız biz hazırız. Bunun başka ikinci bir şeklini bendeniz görmüyorum. İkinci bir şekle gidecek olursak, harbe sürüklenip gideceğiz ve memleketi berbat edeceğiz veyahut istiklalimizi kaybedeceğiz. Efendiler, herhangi bir şekilde olursa olsun iktisadi ve arazi meselesinden vesaireden istiklalimiz teminat altında değildir. Bu millet ne bugün ve ne de yarın burada bu yükün altından çıkamaz ve çıkacak imkanı yoktur. Mali meseleye karşı yine onlara söyleyeceğimiz sözler vardır. Türkler hiçbir vakitte borçlarını inkar etmez. Daima kahramanlıkta ve sadakatte birinciliği kazanmıştır. Ahde vefada birinciliği kazanmıştır. Fedakarlıkta birinciliği kazanmıştır. Şimdi bizim yapacağımız bir şey vardır. Borcumuz mu var? Baş üstüne, borcumuzu vereceğiz. Fakat bizi öldürecek bir vaziyet yapmayacaksınız. Bizi yaşatacak bir vaziyet vereceksiniz ki biz de borcumuzu vereceğiz. Zaman vermek mi lazım? Ne lazımsa bu yollardan sulh kapısını açacağız. Ne vakit ki memleketimizin üretim kuvveti çoğalır, biz de o miktarda veririz ve içinden çıkarız. Noksan söyledin, tamirat meselesini unuttun sesleri. Bendeniz arz ettim, son söz olarak şunu söyleyerek kürsüyü terk ediyorum. Bizim yapacağımız bir iş daha vardır. Bugün bu delegasyonumuzun bu işi yapacağından bendeniz emin değilim. Eminsizliğim kendilerine midir? Haşa, katiyen. Fakat onlarla bir dereceye kadar anlaşmışlar. Eğer bir daha biz bu delegasyona yetki verir ve oraya gönderirsek bizim istiklalimiz mahvolur. Çünkü bir antlaşma vardır. Çünkü onlar bazı şeylerde evet demişlerdir. Onun için delegasyonumuzun reisi İsmet Paşa Hazretleri bugünden itibaren ordunun başına marş. Bendeniz kumandayı veriyorum. İster kabul etsin ister etmesin. Gülüşmeler. Ondan sonra yüce heyet olarak heyeti vekile ve delegeleri yeniden tayin edeceksiniz, yapacaksınız. Bir şey varsa birinci sual budur. Bizimle sulh müzakeresine girmek istiyor musunuz? Giriyoruz. Vereceğimiz şudur. Bizim tam istiklalimizi, bizim evimizde rahat yaşamamızı sağlamak için bir müzakere zemini açıyorsanız varız. Değilse yokuz. Alkışlar. Reis, iki saniye müsaade ederseniz Mehmet Necati Bey'in Lazistan bir önergesi vardır, bunu okuyacağız. Başkanlık makamına. Günlerden beri münakaşa ve müzakere konusu olan meseleyi iyice aydınlatıp netleştirebilmek için söz alan arkadaşların söz söyleyebilmesi ve söz söylemekte bulunan hatiplerin de asıl maksat ve saadet dahilinde söz söylemesini teklif ederim. 6 Şubat 1339, Lazistan Mehmet Necati. Reis, ümit ederim ki arkadaşlar bunlara riayet edecekler. Buyurun Yusuf Ziya Bey. Yusuf Ziya Bey, Bitlis. Arkadaşlar, konunun önemi ve büyüklüğü hakkında söz söylemiyorum. Çünkü önemi de büyüklüğü de bilginiz dahilindedir. 3 senedir kanlı mücadele içinde biz mühim fedakarlığa katlanıyoruz. Kan döküyoruz, kurban veriyoruz. Bu mücadelenin ve bu verilen kurbanların, dökülen kanların neticesi, millet için faydası nelerdir? İşte bugün bunu riayet ediyoruz. Bu muhasebenin masası başındayız. Bendeniz de bu kanaatle bu kürsüye çıktım ve söz söylemek istiyorum. Evet, tarihi ve vicdani vazifemi hakkıyla yerine getirmek, ileride vicdanımda duyacağım sızıları, acıları unutmak istiyorum. Arkadaşlar, yüce heyetinize maruzatta bulunurken sesimi tarihe, torunlarımıza ithaf ediyorum. Arkadaşlar, Lozan Konferansı'nın bilinen akıbetini haber aldığım zaman hiç de hayret etmemiştim. Çünkü o akıbete hazırdı. Evet, Avrupa diplomatlarından, Avrupa siyasetçilerinden beklediğim akıbet idi. İnsanlığın huzuru ve sükûnu namına bir hareket tabidir ki onlardan beklenemez. O pazarın satılan metağı daima aldatmak, aldatmak ve çıkar sağlamaktır. Ben aldatanlara çok uzun bir bedduadan sonra bu defa heyet-i vekilemizle karşı karşıya geldik. Ve o heyet-i vekilemiz de müsbet, muayyen olarak karşımızda mevcuttur ve mesuldür. O mesuliyet kelimesinin varlığına kail olduklarını söylüyorlar. Evet, işte bu heyet ile karşılaştım. Evet, işte o heyet-i vekilenin kulaklarımın dibinden, yüksekten bağıran, çağıran teklif ve talebiyle karşılaştım. Dün hayret etmezken bugün kendimi hayrete düşmekten alamadım. Bu şaşkınlık verici vaziyet içinde kendi kendime dedim ki, bilemem eğleyecek gözyaşımı tebessüm müdür? Arkadaşlar, heyet-i vekile şu talep ile buraya geliyor. İsmet Paşa Hazretleri'nin sözlerini söylüyorum. Diyor ki, sulh müzakereleri esnasında Avrupa temsilcilerine, diplomatlarına bakış açımızı kabul ettirmek imkanını bulamadık. Düşündük, müzakere ettik. Bu bakış açısı etrafında bazı fedakarlığa katlanmaya lüzum gördük. Meseleleri önem sırasına dizdik, ikiye böldük. Mali meseleleri küfenin bir gözüne, arazi meselelerini diğer gözüne koyduk. Mali meseledeki bakış açımızı korumakla birlikte arazi meselesinde fedakarlığı düşündük. Arazi meselesinin bazılarından fedakarlık etmek ve mali meseledeki tavrımızı tamamen müdafaa etmek lüzumuna inandık ve bu teklif ile yüce heyetinize geldik. Yani kara ağacı mutlak olarak terk edecek Musul'un durumunu 1 sene müddetle askıya alacağız. Arkadaşlar, bu heyeti vekilinin teklifinin görünen kısmıdır. Bunun altında bazı gizli fedakarlık da vardır. Mesela kara ağacı mutlak olarak terk eden heyeti vekile Batı Trakya'yı evvelinden terk ediyordu. Fakat ondan bahsetmiyor. Musul'u askıya alan delegasyon giderken burada defalarca sezdirildiği gibi güney sınırları üzerindeki düzenlemelerden hiç bahsetmemiş ve hiç bahsetmek istemiyordu. Bunlar da görünmez fedakarlıklardır. İşte arkadaşlar, delegasyonun teklifinin birçok teferruatından kaçınarak görünen ve görünmeyen teklifin üzerindeyim. Bendeniz şu teklif karşısında yüce heyetinize dönerek şu suretle arz edeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar, bu yüce meclisin bir yemini, bir sözü vardır. Evet, bir yemini, bir sözü, bir hedefi, bir gayesi vardır. Bu gaye, bu yemin, bu hedef ise Misak-ı Milli denilen raporda tespit edilmiştir. Bu rapor ile müspet ve muayyendir. Arkadaşlar, hal böyleyken bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Arkadaşlar, tekrar ediyorum, Misak-ı Milli bir rapordur. O her gün her vesile ile ağzımızdan düşmeyen, yine her gün her vesile ile kutsiyeti belirtilen, hükümlerinin değişmez olduğu temin olunan ve yine her gün her vesile ile bir teminat senedi olarak gösterilen Misak-ı Milli bir rapordur. Bir beyanname, bir program değildir. Bu milletin, bu devletin hangi şartlar dahilinde, hangi arazi üzerinde, hangi hudutlar dahilinde yaşayabileceğini, kayıtsız şartsız, hür ve müstakil olarak hayatına devam edebileceğini gösterir bir rapordur. Enine boyuna düşünülmüş, bu milletin tıbbiye üstadları tarafından verilmiş bir rapordur. Hayat raporu, BK raporu, istiklal raporudur. Efendiler, hal böyle, hakikat böyleyken, bu hakikati içimizde bilmeyen yok iken, hatta aramızda değil, milletin arasında bilmeyen bir fert yok iken, heyet-i vekilenin bu talep ve teklif ile buraya gelmesinin sebepleri ve hizmeti nedir? İşte bir türlü hakkıyla anlaşılmayan esrar dolu nokta bu noktadır. Bu nokta üzerinde araştırma yapmak ve bu noktadaki bütün esrara vakıf olmak isterseniz arkadaşlar, İzmir'i işgalimizden sonra sulh hareketini baştan başa tatbik ediniz. Orada çok ipucu, çok delil görürsünüz. Arkadaşlar, heyeti vekili mesuliyet yüküne tahammül etmeyerek mesuliyeti tasnif etmek amacıyla buraya gelmiş olsaydı ben bu hareketi pek tabii bulurdum. Fakat hareketindeki elastikiyet dikkat çekicidir. Ben zannediyorum ki heyet-i vekili hariç de dahil de sulh yanlısı görünmek, bizi ileri sürmek, bizi göstermek istiyor. Bu bakımdan arkadaşlar, üzüntü verici olan nokta bu noktadır. İşte bu nokta karşısında, bu vaziyet karşısında tekrar ediyorum. Bilemem, eyleyecek gözyaşı mı, tebessüm müdür? Arkadaşlar, asırlardan beri cihanın bütün alimleri, hakimleri bir belirsizliğin halliyle meşgul oluyor. Hak mı kuvvete, yoksa kuvvet mi hakka galip? İşte halli ile meşgul olunan belirsizlik buydu. İşte bu millet, bu milleti temsil eden yüce heyetiniz, yine bu milletin sayesinde hakkı kuvvete galip suretinde bu belirsizliği çözmüştür. Bu çözüm şekli cihanca ve bütün milletlerce ister istemez teslim ve kabul edildi. Fakat bugün maalesef görülüyor ki bu belirsizlik üçüncü bir şekle gidiyor. Siyaset cihanda her şeye galip. Evet arkadaşlar, hakkımızın kuvveti, hakkımızın kudreti bütün bunlara galip geldi. Fakat ne yazık ki heyeti vekilimizin, delegasyonumuzun siyaset işlerindeki acemilikleri, bütün kazandığımız başarıları heba etti. Hava etti. Arkadaşlar, açıkçası partiyi kaybettik. Arkadaşlar, bunu inkar etmek mümkün değildir. Etrafına birçok müspet delil toplamıştır. Bu bakımdan hala heyeti vekile o karanlıklara, o pürüzlü yola dönmüştür. Fakat arkadaşlar, rica ederim, biz o yola gitmeyelim. Aynı zamanda Hamidiye kahramanından, yemin ederim ki tarih bu günahlarla örtülü çehreleri keşfetmeden evvel, tarih önünde kendisini günahkar görmesin, şimdiden hareketini yapsın. Dipnot, Hamidiye. Birinci Balkan Savaşı sırasında Yunan donanması Çanakkale'yi abluk altına almıştı. Rauf Bey komutasındaki Hamidiye ablukadan kaçmayı başararak Akdeniz'e açıldı. Tarihin ilk korsan kruvazör harekatını gerçekleştirdi. 7 ay 24 gün süren harekat bütün Akdeniz'i, zaman zaman Kızıldeniz'i de içine alıyordu. Harekat boyunca Hamidiye Sırbistan'da askeri tesisleri bombaladı. Düşman savaş ve ticaret gemilerini batırdı. Çanakkale ağzındaki Yunan baskısını azalttı. Bütün dünya basınının gün gün takip ettiği harekat Osmanlı Devleti açısından büyük bir propaganda başarısı sağladı. Rauf Bey kamuoyunda Hamidiye kahramanı olarak tanındı. Arkadaşlar, ben de sulh isterim, ben de sulh yanlısıyım. Hatta en ziyade sulh isteyen her arkadaşımdan daha sulh yanlısıyım ve sulh isterim. Çünkü senelerden beri didişen, kan döken, kurban veren bu milletin sulha ihtiyacını, sulh ve sükûna şiddetle ihtiyacını her an, her dakika hisseder dururum. Fakat temenni ettiğim sulhun kayıtsız şartsız hür yaşamayı, hiç olmasa biraz gün görmeyi isterim. Ve bu şartlar dairesinde gelecek herhangi bir sulhu can gibi saklarım. Fakat bugün gelecek, yarın bitecek, bulacak bir sulhu kabul etmek kendimi aldatmaktır. Kendi kendimi aldatmak istemem. Arkadaşlar, bugün gelecek, yarın ara verilecek herhangi bir sulhu desteklemek, gün siyasetini desteklemek demektir. Gün siyaseti ne demektir bilir misiniz? Arkadaşlar, bu siyaseti bilir misiniz nedir? Ben yaşayayım, ben rahat edeyim, bundan sonra gelenlerin canı çıksın. Benden sonra gelenler nasıl isterlerse öyle yapsınlar demektir. Özetle istiklal prensipleriyle bu yüce meclis haşa ki bu kanaati desteklesin. Onun şanı böyle giden siyaseti desteklemekten uzaktır. Arkadaşlar, heyeti vekilimizin malum teklifi, malum talebi tetkik edilince görülüyor ki bütün mühim meselelerimizi gecikerek tespit ediyor. Hepsi dursun, hepsi askıya alınsın, nihayet budur. Arkadaşlar, zannedersem düşmanlarımızın isteği de budur. Lozan Konferansı'nın müzakerelerini safha be safha takip ve tetkik edenler görmüşlerdir ki İngilizler de esasen bu noktaya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu noktaya mesai harcamışlardır. Bugün aynı noktaya gidiyoruz. Efendiler, aynı noktaya giderken İngiliz siyasilerine dünyanın en müşkül işini halletmiş olmak sevincini duyurduğumuzu unutmayalım. Bu konuda sebepleri araştıranlara oyalamak, uyutmak siyasetinin etrafında bu noktayı, bu hikmeti aramalarını tavsiye ederim. Arkadaşlar, oyalamak, uyutmak sözlerinin içinde çok gizli hakikatler, çok gizli siyasetler vardır. Eski Osmanlı hükümetinin ruhu Avrupa siyasilerine pek fena bir kanaat telkin etmiş. Gladstone'un şakirtlerine telkin edilen kanaat nedir bilir misiniz? Arkadaşlar, Türkler cahildir. Birbirini tutmayan rivayet etrafında üzülürler, yorgun düşerler, uğraşmaktan bezerler. Bir kere uyuştular mı dünya kopsa başlarını kaldırıp ne oluyor demezler. Bir defa başlarını kaldırıp bakmazlar. İngiliz siyasilerine telkin edilen kanaatin ruh ve manası budur. Arkadaşlar, bugün aynı siyasi zigzaklara doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, siyasetimizi kuru ota benzetiyorlar. Nasıl bir ot ateş aldığı zaman ani bir parlama yaparsa, bizim siyasetimiz de böyleymiş. Bir kere parlayıp söndüğü vakit artık ateşten eser kalmadığı gibi, bizde de müdafadan eser kalmazmış. Arkadaşlar, bu siyasi zigzaklar, oyalamalar, bu siyasi oyuncaklar etrafında çok zararlar görmüşüz. Son asır baştan başa bu misallerle doludur. Bu bakımdan bu misalleri ben birer birer zikretmeyeceğim. Mısır'ın işgali, Mısır'ın akıbeti hepsi gözümüzün önündedir. Temenni ederim ki bu siyasi tekerlemelere düşüleceğine eski Osmanlı İmparatorluğu'nun öldüğü haber verilsin. Eski ihtiyar Osmanlı siyasetinin habis ruhunun tarihe karıştığı söylensin. O ses ki Avrupa'nın kulaklarına aksedince saraya tutulmuş çocuklar gibi titrerdi. Bugün sahada, siyaset sahasında Osmanlı hükümetinin resmi gömülme ayini tamamlanmıştır. Ve yerinde genç, dinç, zinde bir Türkiye vardır. Öyle bir Türkiye ki elleri kolları bağlanmış, elinden bütün varlığı alınmış. Fakat yine ayaklanmıştır, yine kalkmış, yine hakkı talep etmiş, yine bütün cihana varlığını göstermiş. Mahrumiyetler, yoksulluklar içinde azim varlıklar, şanlı zaferler doğurmuştur. Avrupa'nın sesine kulaklarını tıkamış, bekleme devrisi geçiren bir zafer vardır. Bunca şanlı zaferler hala siyasetlerini, hala alıştıkları yolu terk etmeye kafi değilse denilsin ki, o alışmış olduğumuz yollar Türklerin şanlı süngüleriyle kapalıdır, Türklerin şanlı toplarıyla kapalıdır. Fakat ne yazık ki arkadaşlar, bunlar söylenmedi, gayet zayıf gösterildi ve bu netice elde edildi. 76. ayrımın sonu, sayfa 652.